Ayrım 35, sayfa 475. Cahilin Öcü. Zere önünden geçerken yaşlı uşak hala sırtı sorgun ağacı çitine dayalı, topukları üzerine çömelmiş oturuyordu. Başını kaldırıp bakmadan mızmız sesiyle sonu gelmez türküsünü gevelemeyi sürdürdü. Dalları yurdu gölgeleyen bir ağacın ardından Muki göründü. Yıkanmıştı, tıraş olmuş, temizlenmiş yüzünde yolculuğun yorgunluğu, geçirdiği zorlu olayların izleri görülüyordu. Yuvarlak yanakları artık alttaki kemik yapısını gözlerden gizleyemiyordu. Tüm yüz çizgileri çivi başlarını andıran elmacık kemiklerine asılıymışçasına sarkıyordu. Teni toprak rengi, çekik gözleri anlamsızdı. Üstünde yine eski küçülmüş çapanı. İncelmiş kollarının bilek kemikleri fırlamış. Hızla boyatmış tüm büyüme çağının aksaklıkları içinde bir oğlan çocuğunu anımsattı Zere'ye. ''Ne istiyorsun benden?'' diye sordu kadın. Muki soruyu anladı mı acaba? Göçebe kadının yüz ve bedenindeki yaralara, kanlı sıyrıklara, çiziklere, diş izlerine kederli bir ürküntüyle bakıyordu. Kadın şöyle bir dikeldi, omuzlarını gerdi, taşı gediğine daha iyi koyabilmek istercesine. Bunu yapmakla daha bir büyümüş gibi bağırdı. ''Uraz yaptı!'' ''Biliyorum'' dedi Muki, ''işittim.'' Zere'nin yediği tokat ve yumruklarla bir tanesi şişip yarı kapanmış olan gözlerinde güçlü, dingin bir gurur parladı. Yeniden sordu. ''Ne istiyorsun?'' ''Seninle birlikte buradan gidelim.'' Zere yoluna gitmeye davrandı. Muki entarisinden tutmak istedi onu. Tuttuğu parça elinde kaldı Muki'nin. Kadının önünü kesip yalvardı. ''Dinle, dinle beni peygamber hakkı için. Ben bir iş bulur çalışırım. Cahil de bizim artık. Onu sen nasıl istersen öyle yaparız.'' Zere hiç ses etmedi. Muki'nin içinde acınası bir umut belirdi. Kadının kaşları çatılmıştı. Yüzü her zamanki o kurnaz, aç gözlü anlatımına bürünmüştü yine. Yüzündeki yara ve berelerden, özellikle yarı kapanmış gözünden ötürü büsbütün açığa çıkmıştı bu anlatım. Tiksinti veren bir küstahlıkla. ''Ona atı sattırır parayı alırım. Gece olur olmaz da çeker giderim.'' diye aklından geçiriyordu göçebe kadın. Muki yerinden kıpırdamaya, soluk almaya bile cesaret edemeden bekliyordu. Bu sessizlik içinde yaşlı ahır uşağının mırıldandığı türkünün sözleri Zere'nin kulağına kadar geldi. Beceriksizce düzülmüş yalın dizelerdi bunlar. ''Adaleti getirdi yerine, gelir gelmez urazımız, onu Allah korusun.'' Tüm çopendozlar içinde. Türkünün ilk sözlerini işitir işitmez Zere başını arkaya attı. Gök kubbenin tam tepesinde parlayan güneş alnına vurdu. Kaşları çözülüp düzeldi. Tamah ve ikiyüzlülüğün izleri silindi gitti. Dingin ve yüce bir kendine güvenden başka bir şey kalmadı yüzünde. Yaşlı uşak susmuştu. Yeni dizeler bulma peşinde dudakları kıpırdayıp duruyordu. Zere bakışlarını gökyüzünden yere indirdi. Muki'yi görünce şaşaladı. ''Beni de birlikte götürecek misin?'' diye sordu Muki alçak gönüllülükle. ''Götüremem'' dedi Zere içten tatlı bir sesle. Muki'nin sorusunu böyle karşılamayı düşünmemiş, istememişti. Kendisi değildi, o yalancı, hırsız, almaya ve satmaya eli yatkın, küçük göçebe kadın değildi bu karşılığı veren. Türkülerin an ve şanını şimdiden kutladığı erkeğin üstün ve zorlu zevk alma ve verme yeteneğinden ötürü seçtiği kadının, o kahramanın, o prensin ilk dölünü karnında taşımayı uman kadının yanıtıydı bu. Şu ağlamaklı, kaba herifi, her şeyi kabullenmeye hazır şu miskin dilenciyi nasıl koynuna alabilirdi ki? Ve onu alaya alıp aldatarak, soyarak, kendini de onun gibi aşağılatmaya, onun derekesine düşürmeye nasıl razı olabilirdi? Dizginsiz bir şehvetin haz ve işkencelerinin alt üst ettiği, bozduğu bir yüzü birden düzgün, ağırbaşlı bir anlatıma büründüren, her ikisinin de bilemedikleri o gizemli gücün adını koyabilme yeteneği ne Muki'de ne Zere'de vardı. Ama yine de onurlu bir erdemin genç kadının yüzüne gelip yerleştiğini görünce Muki'nin dizleri kesildi, Zere'nin yolundan çekildi. Kadın güz çiçekleriyle bezenmiş koruluk ve çalılıklar arasında gözden kayboldu. Muki onunkine ters yönde rastgele yürüdü. Kolları omuzlarından kurumuş ağaç dalları gibi sarkıyordu. Üstünden atamadığı ve atmak da istemediği bir uyuşuklukla yatıp kaldığı yatağının üzerinde Uraz dirseğine dayanarak yarı doğruldu. Dışarıda cılız bir ses türkü söylüyordu. Uraz bu beyliğin hem şanıdır hem süsü. Uraz dikkatle dinledi, alnını kırıştırarak. Başını salladı, Ezgi'yi tanımıştı. Bozkırların şanlı anıları ve efsaneleri bu Ezgi'ye uydurularak anlatılırdı. Ama kendi adı ne arıyordu bu türkünün içinde? Ses sürdürüyordu türküyü. Dere tepe ovada, yayılıyor şanın uçar gibi. Uraz, Tursenoğlu, yerden bile daha zorlu. Türkü kesildi. Uraz kendini yeniden yatağa bıraktı. Efsanelerin ezgisine uydurulmuş bu vurgulu dizeler kendisini kutluyordu gerçekten. Tüm malikaneye yayılacaktı bu dizeler, sonra çevredeki çarşılara. Bu yaşlı ahır uşağından daha usta öykücülerle ozanlar, türküyü daha güzel dizelerle zenginleştirecekler ve atlıların dev sırtında sallana sallana giden kervancıların ağzında bu dizeler köyden çayhanelere atlayarak bozkıra baştan başa yayılacaktı. Şan ve ün buydu işte. O denli istediği, beklediği şan ve ün. Toz olmuş ölülerin şanı, içinde yattığı prenslere yaraşır bu yurdun bir mezar, kendi dağılmış kemikleri üzerinde yükselen bir anıt olduğu duygusuna kapıldı Uraz. Yaşlı uşak türküsünü daha fazla sürdüremedi. Tırısa kalkmış birkaç adın ağaçlar arasındaki açıklığa yaklaşmakta olduğunu duydu. Az sonra Rahim yurttan içeri girmişti bile. Tursen'in kendisini dere boyundaki ağaçlar altına çağırdığını söyledi Uraz'a. ''Benim için hazır bekletilen atı getir.'' dedi Uraz. Rahim dışarı çıkar çıkmaz Uraz da ayağa kalktı. Tek ayak sekerek yurdun kapısına gitti. Atın sırtına atladı hemen. Baça önde, Uraz arkada, üstü birbirine geçmiş dal ve yapraklarla örtülü, yanından küçük bir su akan yuvarlak bir çardağa vardılar. İki seyis yumuşacık çimenlerin üzerine parlak renkli halılar sermiş, semaveri ateşlemiş, eğere asılı heybelerden kapkaçak ve yiyecekler çıkarıyorlardı. Uraz attan inip babasının karşısına oturmadan önce seyislerin işlerini bitirmelerini bekledi. Sonra babasıyla alışılmış olduğu üzere karşılıklı selamlaştılar. Seyisler atları alıp götürdüler. Tursen Uraz'a sordu. ''Koltuk değneklerini aldın mı?'' ''Aldım.'' dedi Uraz. ''Denedin mi?'' diye sordu Tursen. ''Denedim.'' dedi Uraz. ''Sana uydu mu?'' diye sordu yine Tursen. ''Tam tamına.'' dedi Uraz. ''Neden onlarla gelmedin?'' ''İşte.'' dedi Uraz. Bir oğlun babasına, hele Tursen'e böyle bir karşılık vermesi düpedüz saygısızlıktı. Tursen umursamaz göründü. Sakatlığının araçlarını Uraz'a gönderirken oğlunun buna çok kızacağını biliyordu. Ama Uraz'ın yeni durumun koşullarına bir an önce, geciktirilmeden alıştırılması gereğini de biliyordu. Atın üstünden attığı bir çocuk hemen yeniden ata bindirilmezse, bir daha eğer üzerinde güvende hiç oturamaz diye düşünüyordu Tursen. Yumuşak bir sesle konuştu. ''Oğlumda saygı ve görgünün sadece bir bacağa bağlı olduğunu bilmiyordum.'' dedi. Uraz ses çıkarmadı. Tursen bir elini pilav dolu tencereye daldırdı. Acı baharatla çeşnilenmiş, rengi kararmış, üzerine parça parça koyun eti dizilmiş, yağdan pırıl pırıl safranlı pilavı avuçladı. Avuçladığını yedikten sonra parmaklarını, el ayasını yalayıp oğluna sordu. ''O koltuk değneklerini tanımadın mı sen?'' ''Benimkiler.'' Uraz da pilava dalmak üzereydi. Kolu bir an havada asılı kaldı. ''Ne?'' diye bağırdı. ''Bunlar mıydı?'' ''Sağ dizim yarılıp sol uyluk kemiğim kırıldığında bunları kullanmıştım.'' dedi Tursen. Uraz elini tencereye daldırıp bir avuç safranlı pilav çıkardı. Ama tadına varamadı pilavın. Aklı 30 yıl öncesine gitmişti. Ününün doruğunda olan Tursen'in avlularda, ahırlarda, Davula Tabat çarşısında bu değneklerle sekerek gidişi gözünün önünde canlandı. ''Geçici bir zaman içindi.'' dedi Uraz. ''Biliyor muydum ben geçici olduğunu?'' diye sordu Tursen. Pilavın içinden kemikli bir et alıp sarı dişleri arasında parçaladı. ''Sen benim hiç küçük düştüğümü gördün mü o zamanlar?'' diye sordu. ''Yok, tam tersi.'' dedi Uraz elinde olmayarak. O günlerde malikanede olsun, kasabada olsun, Tursen'e her zamankinden daha içten bir beğeni ve dostluk göstermiş olan insanların yüzleri belleğinde canlandı. ''O yaşta daha kolay kabullenir insan.'' dedi Uraz. Tursen ağır ağır omuzlarını gerdi. Sarı gözlerinin keskin bakışlarını Uraz'a dikerek, ''O zamanlar ben senin bugün yaşamış olduğundan daha az yaş yaşamıştım.'' dedi. Uraz içinden hesapladı, bir daha hesapladı. İnanması gerekli sonunda. Daha o zamanlar kendisine çok yaşlı görünen Tursen, evet bu kocamış adam o günlerde şimdi Uraz'ın olduğundan daha gençti. Sarı gözlerin bakışlarından kurtulmak için Uraz obur gibi pilav yemeye koyuldu. O zamanı iyi anımsamam özel bir yeteneğimden ötürü değil ey Uraz dedi Tursen. Henüz buranın ahırlar başı değildim o günlerde. Başını önüne eğdi gözlerini yarı kapadı ve rahimden çay istedi. Bana da dedi Uraz. Tursen yeniden konuştu. İşte bu işi üzerime alalı da 20 yılı buldu. Çok uzun bir süre bu gerçekten. Ama üstesinden gelecek başka hiç kimse de yok. Senden gayrı. Uraz'ın elindeki fincan tabağı üzerinde şıngırdadı. Fincanı yanı başına yere koydu. Bunu yaparken kendini toparlamak ve Tursen'in sunduğu bu emeklilik, bu bir kenara çekilme önerisine karşı duyduğu ürküntüyü belli etmeksizin konuşabilmek olanağını buldu. ''Şükranlarımı sunarım.'' dedi. ''Ama bu onurlu iş benim yeteneklerimin ötesinde.'' ''Yarına dek bir düşün.'' dedi Tursen. ''Yarın Osman Bey dönmüş olacak.'' Bunu dedikten sonra Tursen Uraz ile konuşmak istediği son konuyu, en zor konuyu ele aldı. ''Salih ile birlikte dönmüş olacak.'' diye ekledi. ''Salih.'' diye tekrarladı Uraz, dudakları bembeyaz kesilerek. ''Salih.'' ''Zaferini kutlamak için 7 gün sonra büyük bir şölen düzenlenecek.'' Salih Osman Bey'in sağına oturacak. Benim sağımda da sen olursan övünç duyarım. Koltuk değneklerimle mi diye sordu Uraz. Babasının vereceği yanıtın öfkeli olmasını umutsuzca dilediği içinden. Oysa Tursen sapsade içtenlikle konuştu. Bu daha da iyi olur dedi. Uraz kendisini tutsak olmuş, kapatılmış, zincire vurulmuş hissetti. Kader hiçbir çıkış yolu, hiçbir kurtuluş olanağı bırakmıyordu artık. Salih'in zaferini kutlamaya katılmak mı? Dayanılmaz bu aşağılanmaya. Hiç göze görünmemek mi? Yakışıksız, alçakça bir kaçış. Hangi yolu seçse onur kırıcı. Ömrünün sonuna dek kendi kendinden tiksinecek. Nasıl, hangi yoldan, bir kez daha insanlardan ve onların töresinden, doğadan ve doğa yasalarından kaçabilir, herkesin çılgınlık sayacağı bir davranışla alın yazısına meydan okuyabilir, kaderi zorlayıp yeniden biçimlendirebilirdi? Hastaneden kaçtığı zaman Muki ile Cahil vardı elinin altında. Uraz açısından seyis ölmüş sayılırdı artık. Ama Cahil, Uraz tırnaklarının üzerinde oturdu, kırmızı alının tüyleri içine batırdı. ''Yarın yanıtımı bildiririm.'' dedi. ''Yalnız bugün Cahil'i almak istiyorum.'' Tursen kendi ısrarlı bakışları karşısında donmuş gibi duran oğlunun yüz çizgilerini daha büyük bir dikkatle, yoğunlukla inceledi. Hiçbir anlam seçemedi bu yüzde. ''Neden olmasın?'' diye yanıtladı. ''Cahil'e gereken bakım ve özen gösterildi. Muki'ye gelince ahırlarda bile görünmedi.'' Baş seyis Akkul Cahil'i kendisi getirmek istemişti. Aygır patikada görününce sık yaprakların örttüğü gölge dolu loş çardak birden aydınlanmış gibi oldu Tursen için. İçi ısındı, kanında sevinç dalgaları dolaştı. Gönül güneşinin ışıkları sarı gözlerinde yansıdı. Tüm yağlardan işe yaramaz etlerden arınmış olan Cahil en uygun biçimini, gerçek özünü bulmuştu. Seyislerin bakımı ve ustalığı sonucu derisi yabanıl hayvanların tüyleri gibi parlak, ipekli bir kumaş gibi pırıltılıydı. Kasların nefis kıpırtıları bu paha biçilmez kumaşı ardı ardına harelendiriyordu. Ve Maymana ilinin en usta ellerinin fırçalamış, taramış, düzeltmiş, okşamış olduğu yelesi boynunun nefis, kusursuz kemeri üzerinde dalgalanıyor ve boynun taşıdığı ince uzun yüzün iri gözlerinde nar rengi bir yalın parlıyordu. Kuşkusuz Cahil hiç bu denli güzel olmamıştı. Ve sanki bu güzelliğini tüm olanakları ve yanlarıyla değerlendirmek istercesine kendisini çardağın eşiğinde tutan adama karşı yalandan sabırsızlanma, direnme numaraları yapıyordu. Yeri ön ayaklarıyla eşeliyor, yarışa hak alkıyor, ayak bileklerinin inceliğini, sağrılarının sağlamlığını, göğsünün genişliğini gözler önüne seriyordu. Ve yelesi dalgalanıyordu ve iri gözlerinde al bir çiçek oynaşıp gülüyordu. ''Yakına getir.'' dedi Tursen seyise. Seyis Cahil'in ayaklarından birini kaldırıp bağırdı. ''En pahalı halılara bile basabilir bu hayvan. Ayakları bizimkinden daha temiz.'' ''Doğru, doğru.'' dedi Tursen usulca. İki yaşlı adam ortak bir anlayış ve övünçle bakıştılar. Çağlar boyu suların durmadan ovalayıp yıkadığı deniz kabukları bile cahilin ayaklarından daha temiz pak olamazdı. Aygır ayaklarını büyük bir hazla birer birer halının üstüne koydu. Hafif adımlarla dans eder gibi halının üstünde ilerledi. Boynu kuğu boynu gibi eğilip kalkıyor, nazlı nazlı salınıyordu. "Bak, bak Uraz, nasıl senin eline doğru geliyor?" diye bağırdı başseyiz. "Onu buraya bu güzel oyunları için getirtmedim," dedi Uraz. Sert, hırçın sesi Tursen'i fena yaraladı. "Kuşkusuz cahil senin için yeterince güzel bir hayvan değil," dedi. Uraz yanıtladı. "Sen koltuk değneklerini kullandığın günlerde onların güzel olup olmadığına baktın mı?" Başseyisin daha yerinden kıpırdanmasına bile kalmadan Uraz tek ayağına basarak kalkmış, eğer çatısıyla ön kaşına tutunarak kendisini yerden kaldırıp eğerin üzerine oturtmuştu. Sürdü atını, ağaçlar arasında gözden kayboldu. İnce, derli toplu, kibirli. İki yaşlı adam bir kez daha bakıştılar, aralarında derin, ortak bir anlayışla. Bir biniciyle hayvanının birbirine bu denli yakıştığını hiç görmemişlerdi. Oyun oynamaktan vazgeçmesi için cahili dizleri ve dizginlerle uyardı. Aygır istemeyerek bu buyruğa boyun eğdi. Sert, hırçın bir hal aldı gidişi. "Hadi hadi, cilvelerin de yumuşayacak bir moruk değilim ben," diye düşündü Uraz. O anda garip bir acı duydu içinde. Düşündüğü doğru değildi. Tursen'in öyle davranışında yaşlılığının hiç etkisi yoktu. Babasının yaşamında her zaman bir cahil yer almıştı ve Tursen için at her zaman her şeyden önce gelirdi. Uraz çocukken ne zaman hastalansa Tursen bundan bir tür tiksinti duyar, oğlanın bakımını hep kadınlara bırakırdı. Ama bir tay hastalanmaya görsün, hiç başından ayrılmaz, geceleri bile ahırda tayın yanı başında yatardı. Uraz'ın belleğinde birden bir anı canlandı. Ahır, yarı karanlık ve orada Tursen küçük, küçücük, çıpıldak, yamyaş bir tayı canlı bir oyuncak gibi geniş göğsüne bastırmış tutuyor, sallayıp canlandırmaya çalışıyordu. Kendi küçük oğlunu bir kez bile kucağına alıp okşamamış olan Tursen. Yeni doğmuş bir cahildi diye ansıdı Uraz ve bunca yıl sonra yalnızlığın acısı tıpkı o günkü gibi ve aynı şiddetle yüreğini paraladı. Her zaman yaptığı üzere bu acıyı da hemen gurura dönüştürdü. "O günden sonra değil miydi?" dedi kendi kendine. "Hiçbir at için hiçbir zaman yüreğim titremedi. Ne acı, ne sevinç. Hiç kimse, hiçbir şey benim duygularımı etkilemedi. Hükmü altına alamadı ve alamayacaktı. Hele bir at, hiçbir zaman." Bir at han, insan bir atı kendi yararı için seçer, atın yararını düşünerek değil. Kendi çıkarı için ona bakar, atın çıkarı için değil. Kötüleyince de yerine bir başkasını alır. İster bir cahil ol, ister olma. Benim eğerim, kırbacım, isteğim için varsın sen. Gerisi... Uzun bir ağaç dalını hedef alıp kırbacını indirdi. Dal ikiye bölündü, bıçakla kesilmiş gibi. Ağaçların altından çıkınca bozkıra giden bir patikaya girdiler. Cahil başını kaldırıp havayı derin derin içine çekti. Orman içinin o ağaç kabuğu, yosun ve kurumuş yaprak kokusu, tatlımsak çürüyen bitki kokusu değildi şimdi içine çektiği. Bitki örtüsü kurumuş, kaba sıcak toprağın kokusu, sınırsız genişliğin ve sonsuz özgürlüğün soluğuydu burun deliklerine dolan. At yelesini silkeleyip kişnedi. Uraz hırsla dizginleri çekti. "Ben isteyene dek bekleyeceksin," dedi. "Acele edecek bir şey yok." Prenslere yaraşır yurttaki tutsaklığını, koltuk değneklerini, Salih'in onuruna verilecek şöleni ansıdı. Kendi kendine sordu. Dönüşü olmayan bir yolda insan neden koşsun? Uraz gözlerini kıstı. Ne olursa olsun kendisi için dönüş olmayacağı kesindi. Ama amacı neydi? Rus sınırı yakındı. Sonra ver elini Taşkent, Semerkant. Eskiden beyazların soyundan Büyük Çar'ın hüküm sürdüğü zamanlarda Tursen ilk gençliğinde oralara gidip çarşıları, camileri gezmişti. Sınırı geçmek kolaymış. Şimdi sınırın her iki yanında polis ve askerler bekliyor. Uraz başını salladı küçümsemeyle. Gerçekten istese. Ama istiyor muydu ki? Uraz aygırı Rahman gidişine bıraktı. Semerkant, evet, İran yöresinde de bilmediği çok yaman çöller varmış. O çöllere dalar, yiter giderdi. Bir de güneşin doğduğu yöndeki yerler. Mezar-ı Şerif ilinden Katagan ve Bedekşan'dan sonra Afgan topraklarının ta öbür ucunda Kale-i Pençe, o gizemli geçit vardı. öylesine yüksek, öylesine yüksektir ki dünyanın damına dek erişir. Ak tüylü camuslar sırtında yolculuk edilir. Kardan adam oralarda oturur. Uraz bu düşler içinde malikane topraklarından çıktı. Çıkar çıkmaz da düşünce, tasarı, düş, hiçbir şeyin önemi kalmadı onun için. Bozkır'dan başka hiçbir şeyin, önünde uzanan bozkır'dan, onun bozkırı. Ve bu bozkır bir akşamüstü yorgun, bitik, kokuşmuş, heyecan ve güçsüzlüğünden ağlamaklı bir adamın, Uraz'ın artık kendisiyle özleştiremediği adamın, Hindu kuştan çıkınca karşılaştığı, o yükselen gölgelerle sınırlanmış, küçülmüş, küllü bozkır değildi. Bu ot denizi göz alabildiğine dalgalanan ve güneşi dünyanın her yerinde olduğundan daha büyük, daha gururlu, göğü daha engin ve daha yüksek olan uçsuz bucaksız bozkırdı. Yelde uçan dizi dizi kanatlı bulutları ve kokusu, özellikle kokusu, evet acıpenin kokusuyla ve şaşılası, yabanıl özgürlüğüyle sonsuzluğa doğru atılıp uzanmış bozkır. Tüm bozkır onun önünde, onun bozkırı. Onun bozkır için bir ikinci kez doğmuş olan onun, zengin giysiler içinde tertemiz, güçlü ve kıvrak, eğer üstünde ve bozkır gibi kendisi de özgür, dünyada hiç kimsenin olmadığı ve olamayacağı denli özgür. O giriştiği yarışın ne amacı, ne dönüşü olmayan binici. Ve atı da artık kire, çamura, tere batmış, aç, derisi sıyrıklar içinde değil, güzellik ve güçte eşi benzeri olmayan bir aygır da dizlerinin arasında sıktı. Kendisi gibi o da bu bozkırın oğlu, kendisi gibi bu titreşen enginlikte eriyip gitmek isteğiyle yanıp tutuşan. Artık güzelliğini gösterme cakasında da değildi. Sanki şimdiden kendi hızının rüzgarıyla kırbaçlanıyormuş gibi, boynu ileri uzanmış, burun delikleri genişlemiş, kulakları geriye doğru yatmıştı. Parlak tüyleri, güneş ışınları ve sabırsızlıkla yakamozlanıyordu. Uraz içinde kabaran istekte, derisi, kemikleri, sinirleri ve tüm kanı ile, cahille bir ve bütündü. Her geçen an bu istek daha alevleniyordu. Beklemek azap ve işkenceydi. Ama aynı zamanda bu isteğin ateş nöbetinde ve sancılarında sözle anlatılmaz bir haz vardı. Boyun eğmemek gerek bu isteğe. Dayanmalı, dayanmalı, ta ki azap ve haz yoğunlaşsın, en zorlu noktasına erişsin ve sonunda ondan kurtulmak aynı ölçüde baş döndürücü bir sevinç doğursun. Cahilin boynuna eğilmiş, çekik gözleri hemen hemen kapalı, çökmüş avurtları üzerinde elmacık kemikleri iyice sivrilmiş, Uraz dizginleri çekiyor, çekiyor, çeliğin aygırın dişlerine çarpışını dinliyor ve fısıldıyordu. Yok, bekle daha. Böylece hem birbirleriyle uyumlu hem çelişir bir halde Uraz ile aygırı bozkırın sınırında öne doğru uzanmış duruyorlardı. Uraz hayvanın tüm bedeninin ateşli bir sabırsızlık, bir atılım hırsıyla öylesine kasılıp düğümlendiğini hissetti ki, çözülüp boşaldığı zaman bu sakat halinde eğer üstünde kalıp kalamayacağını kendi kendine sordu. Ve bu düşünce ona kararını verdirdi. Kurt gülüşü yüzüne yayıldı. Şimdi görürüz dedi içinden. Dizginleri gevşeterek dizlerini cahilin böğürlerine batırdı. Moğolistan içlerinden Volga boylarındaki çobanlara dek çağlar boyunca tüm binicilerin acı kokulu boylu otların cinlerine seslenip meydan okumak için attıkları yabanıl çığlığı salıverdi. Yerinde tutunabilmişti atılımın tüm zorluğuna karşın. Çıkışın sarsıntısına karşın, ilk andan dört nala koşuşun hızına karşın tutunmuştu. Uraz bir kez daha gururun zevkini tattı ama ancak bir an için. Hemen ardından bir başka duygu, bir mutluluk doldu içine. Tüm öbür duyguları boş, bayağı kılarak. Bozkır gibi engin bir mutluluk, gök kubbe kadar yüksek, güneş kadar gönlü yüce, pelin kokulu yel kadar arı. Aygır koşmaktan çok uçuyordu. Havada ileri doğru uzanmış, asılı, yere ancak bir vuruşla yeniden havalanmak için değiyordu. Uraz'ın yüzü uçuşan yeleğe gömülü, bedeni hafif tüm düğümlerinden çözülmüş, sıvı gibiydi. Ve bozkırın üstünden ama ona bu denli yakın uçarken bu toprak, bu otlar ve kendi varlığının özü birbirine karışmış gibi geliyordu ona. Hayvanın karnı altından akıp giden yabanıl halının dokusunu öyle iyi biliyordu ki Uraz oldu olası, şimdi bu hızla uçarken bile argaç ve atkı ipliklerini ayırt edebiliyordu bu halının. bozkırın kurumuş ot kümelerindeki küçük kemirgenler, üzerlerine ansızın yıldırım gibi inen atlıdan ürküp yeraltı yuvalarına kaçar veya çukurlara sinip yamyası toprağa yapışırken, Uraz onları ağız biçimlerinden ve tüylerinden tanıyordu. Ve Uraz hayalinde bozkırın bu küçücük halkını görebiliyordu. Aygırın ayak seslerinin duyulabildiği yerlere dek hepsi tetikte, hışır hışır fısıltılar içinde. Yüksek yerleri çok geçmeden karla örtecek kışı düşündü. Kararmış gök altında ak fırtınalar, çalılar üzerinde iğne ucu kırağı, atların soluklarının kalın kalın buğulanışı ve attıkları her adımda buzların çıtırdaması. Sonra gökyüzü açılıp yükseliyor, ufuk çizgisi uzaklara kayıyor, karlar eriyor, bozkır çatlayıp yarılıyor, pınarlar, dereler, ırmaklar, geçici seller şırıldıyor, uğulduyor, kaynaşıp çağlıyor. Ve birden patlayıp çiçeğe kesiyor bir baştan bir başa, bin bir renkli çiçek taşları bahar yerinde salınarak. Dört bir yanı çiçek basmış. Yoksul kulübelerin ve yıkık ağıların damlarında ve kalıntıları arasında bahçeler bitmiş şaşılası. Ve otlar öylesine boyatmış, öylesine sıktır ki, at üstünde bir adam içine gömülüp kaybolur, taze pelin kokusuyla kendinden geçerek.